بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
سل إماما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Değerli kardeşler, cihat fıkhı ile ilgili inşallah bir ders işleyeceğiz. Cihatta bazı fıkıhlar var. Nasıl ki namaz, oruç, zekat, hac, bunun fıkhı varsa bir de cihadın fıkhı var. Nasıl savaşılır, nelere dikkat edilir, hangi şeyler önemlidir? Bunun üzerinde inşallah duracağız. Tabi fıkha geçmeden önce El-İzz ibn-i Abdüsselam'ın çok güzel bir sözü var cihatla ilgili olarak. Cihadın ehemmiyetini, faziletini, işte Allah yolunda şehit olanın faziletini beyan ederken diyor ki Allah'a imandan sonra en faziletli amel cihattır diyor. Allah'a iman ettikten sonra İslam'da en faziletli amel cihattır. Sebebi ise Allah'ın düşmanlarını yok ettiği için. Sen Allah'ın düşmanını yeryüzünde fesat yayan, küfür işleyen, Allah'a isyan etmiş olan bir kişiyi dünyadan kaldırıyorsun yani. Allah'ın arzından temizlemiş oluyorsun. Bir de وَاِسْتِنْقَادُ الْأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ اَيْد۪يهِمْ Onların elinde olan esirleri, Müslüman esirleri kurtarmak için cihad ediyorsun. Esir kurtulduğu için de bu da nedir? Bu çok büyük bir ameldir, çok büyük bir ibadettir. Zillet altına alınmış olan, eziyet edilen o Müslümanın kafirlerin elinden kurtulması, fitneye düşmemesi için. Bir de Müslümanların kanları, kadınlarının ve çocuklarının kanlarının müdafaa edilmesi, korunması için. Savaş edilir, cihad edilir. Çünkü cihad edilmezse kafirler musallat oluyorlar. Binlerce, milyonlarca Müslüman katlediyorlar. Erkek, kadın, çocuk hiç ayırt etmeden. Aynı zamanda kadınların namuslarını da korumuş oluyorsun diyor cihatla. Eğer cihat olmamış olsa kadınlara tecavüz edecekler, ahlaklarını bozacaklar. Bir de çocukların ahlaklarını, dinlerini bozacaklar. Çünkü küfür fesat yayar. Her zaman kendi sistemini hakim kılmaya çalışır bir bölgeye girdiği zaman. Oradan kendi küfrünü ne yapar? Yayar. Ve o küfürle insanları yetiştirir. Örnek vereyim şimdi mesela Azerbaycan'ın mürtetlerin eline geçmesi, işte Türkiye'nin mürtetlerin eline geçmesi. Geçtiği zamandan beri ne yapıyorlar? Sürekli her gün her gün İslami olan her şeyi kaldırıyorlar, yerine küfür. Avrupa'dan alma, küfür kanunlarıdır, küfür hayatıdır, düzenidir, ne varsa onu getirip okullara, işte askerlik ocağına, siyasete, ticarete, hukuka, mahkemelere, ne varsa bütün bu müesseselere koyuyorlar. Artık hayat, İslami bir hayat olmaktan çıkıyor, Avrupa hayatı gibi. Bakıyorsun, ismi Müslüman olan kimse evlenirken Batılılar gibi, Avrupalılar gibi evlenir. Onlar gibi düğün yapar, onlar gibi ev tefrişini yapar. Onlar gibi artık yaşamaya başlar. Her şeyinde, kılık kıyafetinde, yemesinde, ticaretinde, hayatında, her şeyinde Avrupa gibi olur. Bu sebebi nedir? Mürtetlerin bu hale getirmesi. Ama cihatla ne yapılıyor? Bu küfür kaldırılıp yerine İslami bir hayat getirilmesine sebebiyet verdiği için o yüzden çok büyük fazileti var diyor. Bir de Allah-u Teala'nın bu yeryüzünü biz müminlere musahhar kılmıştır. Ona yani faydalanalım ve onun yolunda yani kullanalım, ibadet edelim diye. Ama kafirler gelip ifsad ediyorlar. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ diyor ayette. İnsanların kazandığı şeyler sebebiyle yeryüzünde, hem yeryüzünde hem de denizde fesat yayılmıştır. Sen bu fesadı ortadan kaldırıyorsun. Allah'ın sana verdiği bu arıza sen hakim oluyorsun. Ve kendin kullanıyorsun artık. Hem istifade ediyorsun hem başkalarına fayda veriyorsun. Örnek verin mesela yer altında petroller var. Müslümanların arazilerinde. Yani aslen bu petrol Müslümanlara aittir. Ama kafirler gelip bunu istila edince ne yapıyorlar? Bu gelen petrolü büyük bir kısmını batılı kafirlere yediriyorlar. Amerikanlara, Yahudilere, Hristiyanlara, Avrupalılara yediriyorlar. Geri kalan az bir kısmını tağutlar kendileri alıp devlette kendileri için, devleti yönetmek için kullanıyorlar. Arda kalan biraz para olursa onu da fesat yaymak için. İşte karakol yaparak, askeri bir birlik kurarak, okul yaparak, mahkeme kurarak, tiyatro, gazete, buna benzer ifsad yolları, yani onunla ne yapıyorlar? O gelen paralarla bunları yapıyorlar. Kendilerini bu parayla koruyorlar. Halbuki bu Allah'ın Müslümanlara verdiği bir zenginliktir. Bunu alıp biz kullanalım diye. Ama bunu para olarak satıyorlar, parayla satıyorlar ve onun karını alıp hem kendilerine hem de kafirlere yediriyorlar. Şu anda yeraltı, yerin üstü bütün Müslümanların zenginlikleri, petrol olsun, doğal gaz olsun, yani elhamdülillah Müslümanların toprakları çok zengin bu noktada. Bütün bu yeraltı zenginlikler, yer üstündeki zenginlikleri çok fazla. Yani ziraat mesela, hayvancılık. Örnek veriyorum, Mısır'da aslen o kadar çok güzel ziraat var ki bunu değerlendirmiş olsalar, yani dünyanın birçok bölgesine tahıl ihraç edebilirler. Yani buğdayından, arpasından, yiyeceğinden. Çünkü çok verimli toprağı var, çok güzel suyu var. Yeter ki çalışılsın. Güzel mahsulat elde edilebilir. Oradan çok milyonlarca Müslüman faydalanabilir. Ama oradaki tağutlar öyle bir kötü sistemle kullanıyorlar ki hep İsrail'e peşkeş çekiliyor. Ziraat güzel kullanılmıyor, geliştirilmiyor, büyütülmüyor. Dışarıdan buğday alıyor Mısır. Daha önce mesela Yusuf Aleyhisselam döneminde, hani kıtlık olduğu zaman ne yaptılar? Depoladılar. Yusuf Aleyhisselam dedi ki depolayın, depoladılar. Ondan sonra 7 sene boyunca başka bölgelere hep buğday verdiler. Kıtlık vardı. Yani yiyecek bir şey yoktu. Bütün her tarafa, bölgelere yani dağıtıldı. Yetiyordu onlara. Hem de Mısır'a yetiyordu. Ama şimdiki durumuna bak. Halbuki o kadar teknoloji gelişmiş. Dışarıdan buğday alıyor Mısır. Türkiye daha önce hayvancılıkta mesela hayvanları ihraç ediyordu dışarıya. Hatta Abdullah Azam'ın risalesi var. Etleri bahsederken hangi etler helaldir, şu bu. Mesela tavsiye ediyor Arap ülkelerine, diyor ki gidip Bulgaristan'dan, Romanya'dan alacağınıza Türkiye'den alın diyor. Niye? Çünkü Türkiye diyor Müslüman kimseler var orada diyor. Oradan alın ki Müslümanlar faydalansınlar. Gidip kafirlerden, Hristiyanlardan almayın. Ama şimdi Türkiye hayvancılık genelde dışarıdan satın alıyor. Kurban dönemi oldu mu işte diyorlar ki Brezilya'dan veya Arjantin'den veya bilmem nereden şu kadar hayvan getirildi. Büyük baş hayvan. Türkiye'de yok yani, düşün yani, böyle bir hal olmuş. Ne yapmışlar? Yani yeraltı ve yeraltı zenginlikleri hem heder ediyorlar, hem küfür yolunda kullanıyorlar, hem de Müslümanlar faydalanamıyor. İşte bütün bunları almak, faydalanmak, Müslümanların faydası Allah yolunda kullanmak için Allah bizlere vermiştir. Sen bunları alıp Müslümanların maslahatına verdiğin zaman bu ne oluyor? Büyük bir amel olmuş oluyor. O yüzden diyor Allah-u Teala, cihat eden gerek talip ve matlub. Yani sen kafirleri talep ediyorsun, peşlerinden gidiyorsun ve onlar senin peşinden geliyorlar, seni öldürmek istiyorlar. Sen talipsin, aynı zamanda matlubsun, istenen. Amerika falan kişiye para koyuyor başına, matlub ediyor yani. Vel galib vel mağlub. Sen galip geliyorsun, bazen de mağlup oluyorsun. Çünkü savaş değişkendir. Yani sen bazen galipsin, o bazen mağluptur. والقاتل والمقتول من المسلمين. Bir de öldüren ve öldürülen. Yani savaşta sadece öldürmek yok. Hem öldürürsün hem de öldürülürsün. İkisi de vardır yani. Bunlara diyor Allah ecirlerini büyük vermiştir diyor. Buna binaen diyor وَأَحْيَ الْقَتْلَ ف۪يهِ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ. Öldükten sonra bir Müslüman hayatını feda ettiği için ölüyor ya, bu hayatı canlıyken ne yapıyor? Allah yolunda hayatını veriyor, ölüyor. Ölünce de Allah ona mükafat olarak öldükten sonra ona bir hayat veriyor. O yüzden şehitler ölü değildir. Yani diridirler. Allah onlara rızık veriyor. Cennetten rızıklanıyorlar. Ta kıyamet kopana kadar onlar diridirler. Bütün müminler ölürken ne yapınlar? Hesaba çekilirler. Sonra bir cennet bahçesi yapılır. Sonra uyurlar. Kıyameti beklerler. Uyuyarak geçirirler. Ölü gibi yani. Ama şehit olan kimse öyle değil. Şehit canlıdır, diridir. Zevceleri var hurilerden, yiyeceği var cennetten, geziyor cennet bahçelerinde, eğleniyor yani. O yüzden Allah-u Teala bu hayatı feda ettikleri için ne yaptı? Celle Celaluhu onlara hayat verdi. Öldükten sonra onlara ebedi bir hayat verdi diyor. Ve öyle bir hayat ki لَا يَصِفَهَا الْوَاصِفُونَ وَلَا يُعَرِّفُهَا الْعَارِفُونَ. Yani ne vasfedecek kişi onu vasfedebilir? Sen ne kadar güzelliğini anlatmak istesen o bahçeleri, o hurilerin güzelliğini, Allah'ın o ikram ettiği nimetleri sen anlatamazsın. Yani alimler, bilginler ne kadar anlatsa da anlatamazlar. Mesela İbnül Kayyim rahimahullah, hurileri anlatan bir şiiri var, Nuniyesi var. Hurileri acayip güzel anlatıyor o şiir şeklinde. Ama ne kadar güzel anlatsa da o onun güzelliğini tam tasavvur edemez. Çünkü onun güzelliğini ancak şehitler gördüğün zaman anlayacaktır. Yani sen ne kadar dünyada anlatsan eksiktir. Bir de Allah-u Teala öyle şeyler hazırlamış ki müminlere diyor inni adettu li ibadiyel müminin. Mümin olan kullarıma şunları hazırladım. Mâ lâ aynun ra'at ve lâ uzunun semi'at ve lâ khatara ala kalbi beşer. Ne gözlerin gördüğü, ne kulakların işittiği, ne de insan aklına gelmedik. Yani ne göz görmüş dünyada, hiç böyle emsali görülmemiş. Ne duymuşsun, ahi şöyle şöyle nimetler var, hiç duymadığın. Ne de aklına bile getiremeyeceğin Allah o kadar güzel şeyler hazırlamış ki, sürpriz derler buna. Hani aniden görür, vay bu büyük nimetleri. Allah onlara o büyük nimetler vermişler. Aynı zamanda diyor, o müminler diyor, ehillerini, vatanlarını, topraklarını terk ettikleri için, ailesini bırakıyor, çoluk çocuğunu bırakıyor, vatanını terk ediyor, memleketini terk ediyor, dükkanını, ne varsa arazisi, yani o yaşadığı, alıştığı yeri ne yapıyor? Allah için terk edince, eskenehum fi civarihi, Allah da kendisine yakın olarak onları ne yapıyor? Onlara mekan veriyor, o şehitlere. Madem siz benim için o sevdiğiniz yerleri, vatanları terk ettiniz, ben de size mükafat olarak, kendime yakın olarak sizi orada o mekanda durduracağım. Ve fe'anesehum biqurbihi bedelen min unsi men farakuhu min ahibbaihim. O sevdikleri kimselerden ayrıldıkları için, kişi cihada çıkınca ne yapıyor? Belki sevdiği annesinden, babasından, kardeşinden, hanımından, çocuğundan, arkadaşlarından, akrabasından, bir sürü kimseden ne yapıyor? Ayrılıyor. Sevdiği şeyleri hep feda ediyor. Onlarla işte terk ettiği için Allah da ne yapıyor? Kendisi onunla konuşuyor, onu teselli ediyor. Artık onları aramaz oluyor yani. O güzel kimseleri veriyor ona, huriler veriyor. Kendisi onunla, şehitlerle konuşuyor. O kaybettiği şeyin yerini daha güzel şeyler almış oluyor. Artık onlarla ünsiyet kazanıyor, onlarla teselli oluyor. Aynı zamanda hani hanımlarını terk ediyorlar ya, cihada çıktığı zaman, gerek burada olsa da hanımı cepheye gittiği zaman bırakıp gidiyor. Bilmiyor, belki bir daha geri dönmeyecek. Ya da memlekette bırakıyor, çıkıyor. Şehit olur olmaz ona 72 tane huri veriliyor. Sebebi ne? Çünkü hanımını bıraktı. Ya da adam bekardır, evlenmiyor, evlenmedi mesela. Evlenmek istedi ama cihat sebebiyle evlenemiyor. Allah ona böyle bir şey feda ettiği için, hanımını, evliliği feda ettiği için Allah ona 72 tane huri veriyor ki onun bir kadını, yani bir hurisi o kadar güzel ki, hatta diyorlar yani bir hadis var, cennette bir şey böyle bir parlıyor ve bir daha sönüyor. O kadar yani müthiş bir şekilde parlıyor ki diyorlar yani bu ışık nereden geldi, yani bu nereden geldi bu parıltı? Diyorlar ki bir huri başörtüsünü açtı. Onun öyle parlamasıyla diyor bütün cenneti böyle şey yapmış, parlatmış. Yine diyorlar dünyaya böyle bir kere huri bakacak olsa dünyayı bu güneşten çok daha fazla böyle aydınlatır. Öyle nurani bir parlaklık olur. Artık sen tasavvur et, yani öyle bir güzelliği var ki Allah o terk ettiği dünya kadını, yani dünya kadını normalde ayıplarla dolu olan bir kadın. Hayız görür. İşte değişik kanlar gelir ondan. İstihaze kanı denen vesaire, özür şeyleri. İdrarı var. Affedersiniz işte tuvalete çıkar. Necaseti var. Teri var. Ağzı kokar. Hastalıkları var. Bir sürü böyle şeyler var yani kadında. Ama Allah-u Teala cennetteki hazırlamış olan huriler tertemiz eşler. Yani tertemiz, insanın hiç tiksindiği bir şey yok. Sürekli müminin gözüne bakıyor huri ve diyor ki ben senin için yaratıldım, seni memnun etmek için yaratıldım. Sen yeter ki emret, yani ne istiyorsan ben bunun için var oldum. Yani sırf seni memnun etmek için. Düşün yani o kadar çok hurisi var, hepsi onun gözüne bakıyorlar ve başka kimseye de bakmazlar. Yani hiçbir erkeğe bakmazlar. Çünkü Allah sadece o mümini onlara sevdirmiş. Başka hiç kimseye sevmezler, bakmazlar. Allah-u Teala da o kişinin gözünü onlara has kılmış, başka kimseyi göremiyor. Kendi ehlinden başka. Kendi ehlini seviyor. Başka kimseyi böyle, başka bir kadına gitmez gözü artık. Kasiratut tarfi geçiyor yani Rahman suresinde. Gözleri kısık. Kasiratut tarfi yani manası o huriler kocasından başkasını görmez. Ve hatta görmek istemez. Yani benim bir tane kocam var, o bana yeter yani. Ben başka bir erkek kesinlikle istemem. Bana çok kötü gelir yani. Allah bu şekilde yaratmış sırf o erkeği memnun etmek için. Peki bütün bu güzel hurileri niye Allah var etmiş? Çünkü dünyada kişi hanımını ne yapıyor? Allah için feda ediyor. Allah buna karşılık da ona huri veriyor. Evet, işte faziletler böyle. Yani çok fazla faziletler var. Çok fazla yani anlatılmış. Bu hepsi teşvik ediyor. Bu amele. Evet. Şimdi fıkıhla ilgili yani cihadi fıkıhta yine cihadi fıkhın başında şu geliyor. Biz bilelim ki bizler yani silahlarımızla, kuvvetimizle, imkanlarımızla, zekamızla savaşmıyoruz. Biz müminler. Çünkü bakıyoruz ki kafirler birçok noktada bizden çok üstünler. Bakıyoruz ki kuvvet açısından kafirlerin birçoğu belki bizden daha kuvvetliler. Adam body yapıyor, sürekli spor yapıyor. Değişik teknikler öğreniyor. Bakıyorsun adam çok güçlü oluyor. Silahları mesela çok çok yeni, çok modern silahları var. İmkanları çok fazla. Bizim basit silahlarımız varken onların uçakları, tankları, topları, işte akıllı bombaları, güdümlü yani lazerli bilmem neydi bombaları var. Sayı bakımından bizden çok daha fazladırlar. Tahdit yapma yani buradan saldıracağız, şöyle yapacağız, sonra bunları devreye sokacağız, şöyle yapacağız diye bizden çok daha fazla yani proje, tahdit, tedbir açısından bizden çok daha ileridedirler. Buna rağmen bakıyorsunuz mücahitlere karşı başa çıkamıyorlar. Allah'ın izniyle az bir topluluk, birçok topluluğu Allah'ın izniyle yeniyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi an-nasr bin Allah Azze ve Celle. Zafer Allah'tandır. Dolayısıyla bu her zaman aklımızda bunun bulunması gerekiyor. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ diyor. Zafer sadece Allah'ın yanındandır. Yani biz Allah'tan bekleyeceğiz zaferi. Zafer vermesi. Başka ayette diyor وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer müminseniz üzülmeyin, gevşemeyin ama müminseniz en üstün olacak olan sizlersiniz. Savaşta üstün, hayatta üstün, her şeyde üstün. Müminseniz tabii diyor. Evet. اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ diyor başka ayette. Eğer Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek kimse yoktur. Yani siz galip gelirseniz. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى diyor bir ayette. Atan sen değilsin diyor. Atan Allah'tır. Normalde hani sen attın diyor. Ama gerçekte atan Allah'tır. Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir toprak alıyor. Çakıl, taşlı toprak. Ve müşriklerin yüzlerine atıyor. Bismillah diye bir müşriklerin yüzlerine atınca müşriklerin gözlerine bir isabet ediyor. O toprak, çakıl, küçük taşlar. İsabet edince gözen göremiyorlar. Ve savaşta feşele uğruyorlar. Allah'ın izniyle Müslümanlar galip geliyor. Tabi melekler de indiriyor. Yani o atarken, isabet ettirirken Allah isabet ettirdi. Sen isabet ettirmedin. Sen sadece attın. Ama gerçek atıcı, isabet ettiren Allah'tır. Dolayısıyla o şekilde bakmak lazım. Biz mermi atarken yani isabet ediyorsa bu Allah'ın fazlı keremindendir. Biz çok maharetli olduk, çok güzel nişan aldık, attık. Yani isabet ettirdik değil. Kafirler silahlarına güvendikleri için, Allah'a güvenmedikleri için hezimete uğruyorlar. O kadar nokta atışı yapan silahları var ama yani bir avuç mücahide karşı başa çıkamıyorlar. Bazen bir bölgede bakıyorsun 70 tane mücahit belki 150 bin kafiri şey yapıyor. Sokmuyor o bölgeye. 70 tane mücahit düşün yani orayı savunuyor. O kadar imkanlarına olmana rağmen. Demek ki isabet ettiren Allah'tır, zafer veren Allah'tır, yardım eden Allah'tır. Tabii bütün bunlar ne şartıyla? Biz iman edersek, salih amel işlersek, takvalı olursak ve Allah'tan bilirsek yani Celle Celaluhu. Bir mücahitte adalet olması şart mıdır? Cihada çıkması için hani günahkar, fasık olmaması lazım, adil, takvalı olması lazım. Ya da cephede ancak bunlar olması lazım. Fasık bir insanı biz mücahit olarak kabul etmiyoruz. Cihada çıkamaz. Böyle bir mücahitle biz çıkamayız diye böyle bir şey denebilir mi? İslam'da hayır. Cevabı tabii ki yani mücahit en güzel takva, adalet üzerine olması istenir. Ama böyle bir şart yoktur. Yani cihada gelmiş olan bir insanın dört dörtlük müttaki olması şartı yoktur. Bu adam fasık da olabilir, yani günahkardır. Gerekirse içki içer, sarhoştur, içki içer ama gelir cihada katılır. Ona diyemeyiz, sen cihada katılma çünkü sen içki içiyorsun. Yok, bırak cihada katılsın, belki umulur ki tövbe eder. Ya da bu salih amelleri sebebiyle belki Allah onu affeder yani. Buna delil olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'na çıktığı zaman demirlere bürünmüş, yani demir zırh giymiş olan bir adam geliyor. Ve ya Resulallah diyor, Müslüman olayım ondan sonra mı savaşayım, savaşa katılmak istiyorum. Yoksa savaşa gireyim ondan sonra mı Müslüman olayım diyor. Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor, Müslüman ol ondan sonra savaşa gir diyor. Müslüman oluyor ve savaşa giriyor. Daha hiçbir amel işlemeden, daha hiç takva, hiçbir şey sergilemeden savaşa giriyor ve şehit oluyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor, amile kalilen ve ucire kethiren. Çok az amel işledi, çok büyük kazandı. Sadece bir cihada girdi, orada şehit oldu ve cenneti kazandı. Bu hadise binaen alimler diyorlar ki, yani gerekirse emir bile fasık insan olabilir, fasık. Kafir olmadığı müddetçe. Bu gibi kimselerle bile cihada çıkılabilir. Yanımızda fasık insanlar olabilir, günah işleyen, haramlar işleyen. Bu bize bir zararı yok. Tabii ki biz nasihat ederiz, uyarırız, isteriz ki müttaki olsun. Ama böyle bir şart yok. Ya da bazı cihattan soğutan alimler var. Diyorlar ki, hayır cihada çıkmanız şu anda doğru değil, ancak nefsinizi arındıracaksınız, temizleyeceksiniz, şöyle yapacaksınız, böyle edeceksiniz. Ve cihadı sürekli tecil ediyorlar, kimse de çıkmıyor onlardan. Adam ölene kadar çıkmıyor cihada, niye gitmiyorsun diyor, daha nefsimi arındırmadım. Daha tam müttaki, ilim ehli olmadım. Ya müttaki ve ilim ehli olmak şartı yok ki cihatta. Böyle bir şart yok. Dolayısıyla o kimseler de ne yapılır? Cihada çıkabilir ve hatta onlarla beraber de cihatta olabiliriz. Bu bizim cihadımıza zarar etmez yani. Ve engellemez. Onlar gidiyorsa ben gitmem denmez. Biz gideriz, nasihat ederiz. Onun fıskı onun kendisine aittir yani. Başka bir konu, cihat meselelerinde cihat etmeyen alimlere soru sorulur mu? Alimler demişler sorulmaz. Cihadın meselelerini ancak mücahid olan alimlere sormak gerekiyor. Cihadın dışında cihat etmeyen alimlerden o noktada fetva sorulmaz. Sebebi nedir? Delili nedir? Tövbe suresi 87. ayette diyor ki Allah-u Teala, radu bi en yekunu ma'al havarifi. O cihada çıkmayanlar geri kalanlarla, yani kadınlarla, çocuklarla, bir de münafıklar vardı gitmeyenler. Onlarla beraber kalmaya razı oldular. Cihada çıkmadılar. Böyle olunca ne oldu? وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Allah onların kalplerine mühür vurdu. O sebeple onlar fıkh etmezler, anlamazlar. Bak, cihada gitmedikleri için Allah da kalplerine mühür vurdu. Artık fıkh etmezler. Dolayısıyla sen fıkh etmeyen bir insanı gidip fetva sorman doğru olmaz. Çünkü adam fıkh etmeyecek, cihada çıkmamış. Cihada çıkmayan bir insana cihatla ilgili soru sorarsan adam fıkh etmez ki sana doğru cevap versin. Başka ayet var. Tevbe 93. ayette diyor ki اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَسْتَذُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَا رَدُوا بِاَنْ يَكُونُ مَعَ الْخَوَارِفِ. Bu cihada gitmemek için hani izin isteyenler olmuştu diyor. Bunları bahsederken diyor, رَدُوا بِاَنْ يَكُونُ مَعَ الْخَوَارِفِ. Geriye kalanlarla beraber kalmaya razı oldular diyor. Yine ayetin devamında وَتَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Allah onların kalplerine mühür vurdu. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ve onlar bilmezler. Bu sefer de bilmezler diyor bak. Az önceki ayette fıkh etmezler. Şimdi de bu ayette diyor bilmezler. Dolayısıyla bilmeyen bir insana soru sorulmaz. Başka bir ayet Ankebut 69 وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Bizim yolumuzda cihat edenlere muhakkak yollarımızı göstereceğiz. Orada iki tane tekit var. لَنَهْدِيَنَّ. Normalde nehdi. Nehdihim سُبُولَنَا diyebilirdi Allah-u Teala. Yollarımızı onlara göstereceğiz. Doğru yolu yani. Onlara göstereceğiz. Ama öyle dememiş. لَنَهْدِيَنَّهُمْ. لَا getirmiş. Bir de sonunda tevkid nunu deniyor. Şeddeli nun getirmiş. لَنَهْدِيَنَّهُمْ. lam ve tevkidli nun, bu iki tane harfin manası her birisi tekid için. Yani muhakkak, başındaki muhakkak, sondaki muhakkak, muhakkak, muhakkak onlara doğru yolu göstereceğiz diyor. Bu cihad edenlere, cihad etmezse demek doğru yolu göstermeyeceğiz. Mefhumul muhalefeden. Buna binaen Süfyan İbni Uyeyne, Süfyan İbni Uyeyne tabiinden büyük bir alimdir. Abdullah İbni Mübarek, o da alimdir ve mücahiddir. Ona diyor ki, اِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ اِخْتَلَفُوا, eğer insanların ihtilaf ettiğini görürsen, biri diyor ki bu küfürdür, biri diyor ki bu küfür değildir, bu diyor ki bu haramdır, bu diyor haram değil, bu diyor ki böyle yapılacak, bu diyor böyle yapılmayacak, ihtilaf oldu, böyle olursa ne yapacaksın? فَعَلَيْكَ بِالْمُجَاهِد۪ينَ وَاَهْلِ الثُّغُورِ, sana düşen diyor mücahitlere git diyor, bir de cephede olan kimselere, ilim ehline git diyor, o cihatta, cephelerde olan, o hayatı yaşayan kimselere git diyor. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُلْ لَنَهْدِيَنَّهُمْ, çünkü Allah diyor ki لَنَهْدِيَنَّهُمْ, muhakkak onları doğru yola ileteceğiz diyor. O yüzden onlara git, Allah onlara gösterecektir yani bu meseledeki doğru yolu. İbn-i Teymiye'de rahimahullah diyor ki وَالْوَاجِبُ اَنْ يُعْتَبَرْ فِي اُمُورِ الْجِهَادِ بِرَعِيَ اَهْلِ الدِّينِ الصَّحِيحِ, yani din konusunda sahih görüşü olan kişilerin görüşü alınır diyor cihat konusunda. اَلَّذ۪ينَ لَهُمْ خِبْرَةً بِمَا عَلَيْهِ اَهْلِ الدُّنْيَا, o dünyalık ehlin üzerinde yani ne iş yapıyorlarsa bilgileri var diyor. Onlar diyor ancak fetva verirler. İbn-i Kayyim de başka sözlerinde diyor bir müftü bir meselede fetva verirken, örnek verin ben bunun hakkında fetva vereceksem bunu bilmem lazım. Bu nedir? Nasıl çalışır? Bu ne işe yarar? Nereden gelmiş? Maddesi nedir? Bütün bunları iyice tanıyacağım ki diyeceğim ya caizdir ya caiz değildir ya haramdır ya şu şartlarla ancak helaldir diye tanımam lazım. Tanımayınca ben nasıl bileceğim? Yani mesela midye. Gelip bir alime soruyorlar hocam midye haram mıdır helal mıdır? Midyeyi tanımıyor. Nerede yaşıyor bu? Denizde yaşıyor. Hocam böyle siyah kapaklıdır içinde hayvan var. Haramdır o, haram kötü bir şey o. Böcek var içinde mesela. Halbuki midye helaldir yani hadis var. Hani denizin suyu helaldir, temizdir ve ölüsü de helaldir. Ama midyeyi tanımayan, bu ahkamı bilmeyen bir insan direkt ne yapar? Haramdır. Ya da örnek verim diyorlar bir alime sormuşlar Türkiye'de. Büyük bir alimdir aslında Sadreddin Yüksel rahimahullah. Muvahhid bir alimdir. Ama fazla hani bazı meseleleri bilmiyor. Ona demişler hocam bu at yarışları var. Hani atları yarıştırıyorlar. Bu at yarışlarını yapıyorlar, bahse giriyorlar. Bu caiz midir? Evet demiş, at yarışları İslam'da var demiş. Bu güzeldir, caizdir. Onlar da bu fetvayı almışlar, gidip para yatırmaya başlamışlar o at yarışlarına. Meğer o Türkiye'deki yapılan at yarışları kumar için yapılıyor. Gidip para koyuyorlar, 11, 12 ne bileyim 20 tane at koşuyor. Hangisi birinci gelse ona para veriliyor, ikinci gelse, üçüncü gelse. Bilmediği için at yarışlarında ne oluyor, ne olup bitiyor, ne diyor? Evet caizdir, at yarışları yapılabilir. Halbuki onlar kumar şekliyle yapıyorlar. O yüzden vakayı bilmesi lazım. Dolayısıyla diyor ki, hani bu dünyalık şeyi bilecek. Dolayısıyla cihatla ilgili soru olduğu zaman da cihadı bilecek ki o kimse gidip ona sorulsun, doğru cevap verilsin. Cihad etmeyen bir alime gidip sorulduğu zaman hocam biz Afganistan'a gideceğiz, cihad edeceğiz. Ya da Irak'a ya da Suriye'ye. Caiz midir, gidebilir miyiz? Hayır hayır gitmeyin diyor. Orada işte mücahide ihtiyaçları yok. Orada şöyle var, böyle var, şu bu falan. Onları engelliyor. Ya sen cihad gidip yaşadın mı, katıldın mı? Oraların vakasını biliyor musun? Yok bilmiyor. İkincisi sen cihad etmiyorsun. Yani cihad etmeyen bir insan kolay kolay cihad edin diye fetva kolay kolay vermez. Dolayısıyla böyle bir fetvayı cihat eden alime soracaksın. Biz gelelim mi, cihat edelim mi, ne dersiniz? Afganistan'daki mesela ilim ehline, Suriye'deki ilim ehline, Yemen'deki, işte Çeçenistan'daki ilim ehline. Oradaki ilim ehli de diyecek ki, evet gel. Ya da diyecek ki şu anda gelme, para gönder şöyle yap. Şu müddetten sonra gel. Ya da şunları yaptıktan sonra gel. En iyi bilecek olan kişi kimdir? Odur yani. O yüzden cihat meselelerinde cihadi olan alimlere sormak gerekiyor. Cihad etmeyenlere soru sorulmaz. Hatta dinin öbür kısmında da diyorlar yani en isabet edecek olan cihad alimleridir Allah'ın izniyle. Çünkü Allah onlara hidayet edeceğini beyan ediyor. Evet. Cihatta korkmamak gerekiyor. Allah-u Teala uyarıyor müminleri. Yani korkulmaması gerektiği. Yani asıl korkulacak olan kimdir? Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Kafirlerden aslen korkmamak gerekiyor. Tabi tabiatta şey var. Hani insan böyle ölmemek için düşmandan böyle bir korku vardır. Mesela köpekten korkar, karanlıktan korkar, cinlerden bazıları korkuyor. Buna benzer şeyler oluyor. Yılandan mesela. Bu tabii olan korkunda bir şey yok. Ama bu korku eğer onun dininin önüne geçerse, bu korku sebebiyle dinini terk ediyorsa, cihadını terk ediyorsa, salih amelleri terk ediyorsa, bu işte şirk olan korkudur. Bu caiz olmayan bir korkudur. Bu korku yasaklanmış. Yoksa tabiatta var olan, aman düşman beni görmesin, aha gördü atacak falan, o anda korkması, bunda bir beis yok. Ya da bir köpek saldırıyor korktu, bunda bir beis yok. Korkunma, yani yasaklanmış olan korku hayatında artık hayatını ona göre düzenliyor. Ben cihad etmiyorum çünkü ölüm var. Ben işte şuraya gitmem çünkü orada karanlık var. Yani ben orada nöbet tutmam mesela gibi o şekilde. Bu konuda Allah-u Teala diyor ki اَتَخْشَوْنَهُمْ Siz kafirlerden mi korkuyorsunuz? فَاللّٰهُ اَحَقْوَا تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümin iseniz en çok korkulmaya layık olan Allah'tır Celle Celaluhu. Siz ondan korkun, o yüce Allah'tan. Bu dünyadaki kafirler yani mahduttur, yapabilecekleri şeyler çok mahduttur. Her şeye hakim değiller. Onlar da sizin gibi insandır, beşerdir, zayıftır. Ama gerçek korkulmaya layık olan Allah'tır diyor Celle Celaluhu. Bir hadiste de Aleyhisselatü Vesselam diyor şerru ma fir reculi şuhun hali' ve cubnun hali'. İnsanda en kötü haslet diyor. En kötü haslet cimrilik, böyle aşırı bir cimrilik ve çok aşırı bir korku. Kalbi yerinden sökecek olan bir korku. Bu yani nedir? İnsanda en kötü olan bir haslettir. İnsan cimri oldu mu Allah yolunda infak etmiyor, yardım etmiyor, parasını Allah yolunda harcamıyor. Bu çok kötü bir haslettir. O mal onu helak eder. Bir de korku oldu mu, korku sebebiyle ne yapıyor? Cihadı terk ediyor, salih amelleri terk ediyor, hakkı söylemiyor, bir sürü şeyden mahrum oluyor. Evet. Konuyla ilgili olarak Aleyhisselatü Vesselam için bahsediyorlar. Diyorlar ki onun gibi cesur bir kimse görülmemişti. Hazreti Ali diyor onun gibi cesur bir kimse yoktu diyor. Savaşta düşmana en yakın olan oydu diyor. Peygamber Efendimiz de diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hatta savaş kızıştığı zaman biz onunla korunurduk diyor düşmana karşı. Onun arkasına geçerdik diyor Hazreti Ali. O kadar cesurdu diyor. Ön tarafa atlardı diyor. Başka bir rivayet var. Bir zaman Medine'de gece vakti çığlık kopuyor. Bir ses geliyor. O aralar Rumların saldırma durumu var. Yani her an Rumlar saldırabilirler. Böyle bir tehlike var. Sahabeler tabii uyanıyorlar. Nereden çığlık geldi falan. Millet silahını alıyor. Şu bu lambalar yakılıyor. Dışarı çıkıyorlar. Nereden geldi bu ses? Ne oldu diye bakıyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam Cabir'in katırına binmiş, çıplak bir katır, hemen hızlı bir şekilde katıra binmiş, çıplak olan katıra, boynunda da kılıcı asılı, o taraftan geliyor, korkmayın korkmayın bir şey yok. Bakıyorlar ki onlardan önce kılıcını kapmış, hemen katıra binmiş ve hemen gitmiş yani sesin geldiği yere, orayı kontrol etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Ve teskin ediyor sahabeye, korkmayın şu anda bir şey yok yani. O şekilde cesaretini anlatıyorlar. Dolayısıyla cesaret insanın ecelini değiştirmez. Hani bazıları çok cesurdur, cephelere girer, savaşırlar. Ya işte çok cesur da o yüzden öldü denmez. Ya da korkak olduğu için yaşıyor şu anda. Yani korktuğu için şey yapmıyor, ölmedi. Geri duruyor, geri planda kaldı. Böyle değil yani. Hani ön safta olursa ölür, arka safta olursa ölmez gibi bir şey yok. Bu tamamıyla Allah'ın yazdığı bir kaderdir Celle Celaluhu. Dolayısıyla cesaret insanın kaderini, ecelini değiştirmez. Korku da insanın ecelini değiştirmez. Başka bir konu Allah yolunda yani cihat bölgesinde hizmet etmek, cihat mıntıkasında hizmet etmek bu çok faziletli bir ameldir. İşte çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor, bulaşıkları yıkıyor, evi temizliyor, kardeşinin ihtiyaçlarını görüyor, kardeşi yaralanmışsa, hastaysa ona hizmet ediyor. Bütün bunlar hepsi ibadet olarak, hepsi cihat olarak Allah katında yazılıyor. Enes radıyallahu anh diyor ki biz bir seferde peygamberle beraberdik diyor. Aleyhisselatü vesselam'la beraberdik. Aramızda diyor feminnes saimu ve minnel muftir. Aramızda oruçlu kimseler vardı, bir de iftar eden kimseler vardı. Oruçlular var, oruç tutmayan. Seferde serbesttir insan. İsterse oruç tutabilir, isterse tutmayabilir. Bu konuda serbest. قَالَ فَسَقَتَ أَصُّوَّمْ وَقَمَ الْمُفْتِرُونَ Oruçlu olanlar halsiz düştükleri için vardıkları yerde hepsi düştüler, yattılar, artık hareket edecek durumda değillerdi. Ama oruç olmayanlar güçlüdüler, takatleri var. Kalktılar diyor, فَدَرَبُ الْاَبْنِيَةَ وَسَقَوْا الْرُكَّبِ Kalktılar, çadır kurdular, oradakilere su getirdiler, işte hizmet etmeye başladılar. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ذَهَبَ الْمُفْتِرُونَ بِالْاَجْرِي Buradaki ecri iftar edenler diyor götürdü diyor. Öbürlerine ecri bırakmadılar. Bu hizmet ecrini. Çünkü onlar hizmet ettikleri için bütün o ecri sevabı ne yaptılar? Aldılar, kaptılar. Dolayısıyla yani kişi cihatta olduğu zaman ve emir ona bir sorumluluk vermişse, kardeş sen merkezde kal, şu işleri yap. Siz de kardeşler şuraya gidin, orada cihat edin. Siz de şurada nöbet tutun. Siz de pazarda şu işleri yapın diye verdiği zaman buna cihat ve ibadet gözüyle bakmak gerekiyor. Fark etmez yani. Ha cephede savaşıyor, ha burada hizmet ediyor, ha kardeşlerine hizmet ediyor. Aynı hepsi cihat olarak inşallah yazılır. Hepsi de ona ecir olarak yazılır. İşte beraber cihada gidildiği zaman bir kardeş kalkıp ne yapıyor? Su getiriyor, dağıtıyor, yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, bilmem kardeşlerine yardımcı oluyor. Hepsi ona ecir olarak yazılıyor. Ve bu nedir? Büyük ibadetlerdendir. Aleyhisselatü Vesselam böyle kimseleri övüyor. Diyor ki, فَتُوبَ لِعَبْدٍ اَخِذُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ O atının yularını alan, Allah yolunda çıkan o kula ne mutlu ki, ne güzel bir kul ki Allah yolunda çıkmıştır. اَشْعَثْ رَأْسُهُ مُخْبَرَّةٌ قَدَمَهُ Saçları tozlanmış, ayakları tozlanmış. Yani kötü bir hale gelmiş. Toz, toprak içinde çünkü hep cihat böyle bir hayat. Banyo yapamıyor mesela. Bedeni kokuyor, elbiseleri kirleniyor. Buna ne mutlu diyor. اِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَاِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ Nöbete koysalar diyor, nöbetçilik yapar diyor. Fark etmez diyor. فِي yani ordunun arka tarafına koysalar, sen arkadan gel. Düşen eşyalar olursa sen toplarsın, geriye kalanı olursa yardımcı olursun, hayvanı, bineği mesela iyi gidemiyor, ona yardımcı olursun. O görevi alır diyor. Ona hani nasıl, hangi göreve koysalar, o göreve gider diyor. Ona ne mutlu diyor, ne güzel o kul. Zaten ihlaslı olan kişi böyledir yani, onun için fark etmez. Abdülazzam Rahimullah diyor ki, ben şehit, yani olanları gördüm, bazı sıfatları var, inşallah bir derste onu işleriz. Allah nasip ederse. Sıfatlardan bir tanesi diyor, o şehit olanlara görev verildiği zaman münakaşa etmezdi. Ben bu işi yapmam, niye bana hep veriliyor, niye falana verilmiyor, ben işte bu çok beni yoruyor, ben şöyle, ben böyle, münakaşa etmez diyor. O görevi alır, yapar. Evet, belki bazı noktalarda sıkıntı olur, emire der, vallahi şöyle şöyle bir sıkıntı olur, nasıl gideririz. Ama böyle şey yapmaz yani, ona her verilen görevi yerine getirir. Böyle insanların daha çok şehit olduğunu gördüm diyor. Ya da o şehit olanlarda bu sıfatları çok görüyordum diyor. Yani öyle güzel sıfat oluyor ki demek ki Allah onu, ona ne yapıyor? Şehadeti ikram ediyor. Son konu inşallah bugün derste. Bir kişi herhangi bir iş olduğu zaman emirden izin almadan gitmemesi gerekiyor. Gerek cihat bölgesindeyken, gerek işte cihad için hazırlık yaparken, amel işlerken, ya benim işim vardı, çekip gitmesi bu doğru değildir, caiz değildir. Gidip emire söylemek gerekiyor. Yani cihattayken, bir amel işlerken, vallahi benim şöyle şöyle bir işim var, ben gidebilir miyim? Mesela emir derse ki tamam bak sen git, o zaman gider. Ama izin almadan çekip gitmesi bu caiz olmaz. Bu konuyla ilgili olarak Allah-u Teala diyor, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ O mümin olan kimseler, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan kimseler, وَاِذَا كَانُوا مَعَوَ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ Herhangi toplu bir işte oldukları zaman peygamberle beraber, bu cihat işi olur, bu amel işi olur, bir düzenleme, herhangi bir iş olduğu zaman, evet, لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ Ondan izin almadan gitmezler. Kafasına göre yeter, ben bu kadar yaptım, çekip gitmezler, gidip izin alırlar diyor o müminler peygambere. Dolayısıyla günümüzde de emirlere gidip emire denir ki ben gidebilir miyim? Şu bu. Evet. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. O senden izin alanlar onlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Allah'a ve Resulüne iman etmiş olan kimselerdir. Yani izin almayanlar bunlar münafık insanlardır diyor. Evet. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. Bazı işler için izin aldıkları zaman istediğine izin verebilirsin diyor. Hani sana bağlı. Yine izin vermezsen yine gidemez. Geldin mesela emire dedin ki valla benim şu iş var, eve gidebilir miyim ya da şöyle gidebilir miyim? Emir dedi ki hayır, burada dur. Yarına kadar buradasın. Tamam diyecek. Ya niye emir beni bırakmadı? Ben gitmek istiyordum. Ben gidiyorum. Şöyle böyle bu isyan oluyor Allah'a. O yüzden Allah ve Resulüne iman etmiş olan kimse emiri dinler yani. Evet. O şekilde yani hükmü vardır. İzin ile yapılması gerekiyor. Ve kişi gerekirse cihattan erken de dönebilir. Bu da gelecek ileride. Mesela cihattan dönerken emirden izin alırsa ben daha erken dönebilir miyim? İzin verdi. Tamam, erken döner. Ya da olduğu iş üzere izin verdi mi döner. O şekilde yapılır. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.